Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 110.
Sergey Ivanoviç prensesten izin istedikten sonra yanına gelen Katavasov'la birlikte vagona bindi. Tren hareket etti. Tsaritsino garında treni gençlerden oluşan güzel bir koro, şanla şerefle şarkısıyla karşılandı. Gönüller yine trenin pencerelerinden görünüp gelenleri selamladılar. Ama Sergey Ivanoviç artık onlarla ilgilenmiyordu. Daha önce bu tür insanlarla öyle çok ilgilenmişti ki bunları iyi tanıyor ve ilgiye değer bulmuyordu artık. Katavasov ise tersine bilimsel çalışmaları yüzünden gönüllüleri incelemeye fırsat bulamadığından onlarla çok ilgileniyor ve Sergey Ivanoviç'e onlarla ilgili sorular soruyordu. Sergey Ivanoviç Katavasov'a ikinci mevkiye geçip gönüllülerle kişisel olarak görüşmesini önerdi. Bir sonraki istasyonda Katavasov onun öğüdüne uydu. Vagon değiştirerek gönüllülerle tanıştı. Gönüllüler bir köşede oturuyorlar, yolcuların ve o anda içeri giren Katavasov'un kendileriyle ilgilendiğini bilerek yüksek sesle konuşuyorlardı. Çökük göğüslü, uzun boylu genç ötekilerden daha yüksek sesle konuşuyordu. Sarhoş olduğu belliydi. Çalıştığı yerde başına gelen bir olayı anlatıyordu. Onun karşısında daha genç Avusturya Muhafız Alayı üniforması giymiş bir subay oturuyordu. Gülümseyerek öteki genci dinliyor, kimi zaman sözünü kesiyordu. Topçu üniformalı üçüncü gönüllü onların yanındaki bir valizin üzerinde oturuyordu. Dördüncü gönüllü ise uyuyordu. Katavasov gençle konuşmaya başlayınca onun şu anda iflas etmiş Moskovalı bir tüccar olduğunu, 22 yaşındayken büyük bir serveti har vurup harman savurduğunu öğrendi. Çıt kırıldım ve hasta hali Katavasov'un hiç hoşuna gitmemişti. Bu delikanlının hele şimdi içtikten sonra büyük bir kahramanlık yaptığına inandığı belliydi. Ama bununla pek iğrenç biçimde övünüyordu. Emekli subay olan başka bir gönüllü de Katavasov'un üzerinde üzücü bir etki bıraktı. Bu adamın her şeyi denemiş biri olduğu görülüyordu. Demir yollarında memurluk, yöneticilik yapmış, fabrika işletmişti. Hiç gereği yokken bilimsel terimleri yalan yanlış kullanarak bütün bunlardan söz ediyordu. Topçu olan üçüncü gönüllü tam tersine çok sevimliydi. Bu alçak gönüllü, sevimli genç adam, emekli muhafız birliği subayının bilgisine ve tüccarın yiğit özverisine saygı duyuyordu. Kendinden söz etmiyordu. Katavasov ona onu Sırbistan'a gitmeye iten nedeni sorduğunda alçak gönüllü bir tavırla yanıt verdi. "Pah, herkes gidiyor. Sırplara yardım etmek gerek. Acınacak durumdalar. Özellikle orada çok az topçu var. Topçu sınıfında uzun süre çalışmadım. Beni belki piyadeye ya da süvariye ayırırlar. Topçuya gerek varken neden piyade yapsınlar?" diye sordu Katavasov. Topçunun yaşına bakıp onun yüksek rütbeli olduğunu düşünmüştü. "Topçu sınıfında uzun süre çalışmadım. Az subayken istifa ettim," dedi. Sonra subaylık sınavının neden başaramadığını anlatmaya başladı. Tüm bu Katavasov'un üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Sonraki istasyonda gönüllüler içki içmek için indikleri zaman Katavasov edindiği izlenimlerin doğru olup olmadığını anlamak için biriyle konuşmak istedi. Asker paltolu yaşlı biri Katavasov'un gönüllülerle konuşmasını dinlemek için geçerken durmuştu. Yalnız kalır kalmaz Katavasov tanımadığı adama döndü. "Oraya giden bu adamların ne kadar değişik toplumsal konumları var böyle," dedi. Katavasov kendi düşüncesini belli belirsiz açıklamak ve aynı zamanda da yaşlı adamı konuşturmak istiyordu. Yaşlı adam iki savaşa katılmış eski bir askerdi. Bir askerin nasıl olması gerektiğini biliyordu. Dış görüşlerine, konuşmalarına, yollarda içki şişelerini boşaltmada gösterdikleri pervasızlığa bakarak bunların kötü asker olduklarına karar vermişti. Ayrıca da bir taşra kasabasında oturduğundan, oturduğu kasabada sarhoşluğu ve hırsızlığı yüzünden kimsenin iş vermediği birinin kendini gönüllü olarak yazdırdığını anlatmadan edemedi. Yine de kamuoyuna ters düşen bir düşüncenin, özellikle de gönüllüleri eleştirmenin tehlikeli olduğunu hissederek gizlice Katavasov'a baktı. Gözleriyle gülümseyerek, "Pöh, orada bu insanlara gerek var," dedi. Savaşla ilgili son haberlerden konuşmaya başladılar. İkisi de Türklerin her cephede yenildikleri haberlerde bildirildiği halde ertesi gün nasıl olup da bir savaş beklendiğine şaşıp kalıyordu. Böylece her ikisi de düşüncelerini açıklamadan ayrıldılar. Katavasov kompartımanına döndü. Elinde olmadan içtenlikten uzaklaşarak Sergey Ivanoviç'e gönüllülerin yiğit çocuklar olduklarını anladığını söyledi. Yeni ve kentte durduklarında gönüllüleri yine şarkılar ve alkışlarla karşıladılar. Yine bağış toplayan kadınlar ve erkekler göründü. Taşralı kadınlar gönüllülere çiçekler verdiler ve istasyon lokantasına götürdüler. Oysa bu gösteriler Moskova'dakiler kadar gösterişli değildi. Bir taşra ilçe merkezinde durduklarında Sergey Ivanoviç büfeye gitmedi. Peronda aşağı yukarı dolaşmaya başladı. Vronski'nin kompartmanının önünden geçerken perdelerin inik olduğunu gördü. Ama ikinci geçişini pencerenin önünde yaşlı kontesi gördü. Kontes onu çağırdı. Görüyorsunuz ya, onu Kursk'a kadar geçiriyorum dedi. Sergey Ivanoviç pencerenin önünde durarak, evet duydum dedi. Vronski'nin vagonda olmadığını fark edince onun adına ne güzel bir davranış diye ekledi. Başına gelen felaketten sonra başka ne yapabilirdi ki? Ne korkunç bir olay dedi Sergey Ivanoviç. Ah öyle üzüldüm ki, içeri girseniz ya. Evet öyle üzüldüm ki diye seslendi Sergey Ivanoviç oturduktan sonra. İnsanın aklı almıyor. 6 hafta boyunca kimseyle konuşmadı. Yalvardığım zaman yemek yiyordu yalnızca. Bir an bile yalnız bırakamıyorduk onu. Kendini öldürebileceği her şeyi ortalıktan kaldırdık. 1. katta oturuyoruz ama ne olur ne olmaz biliyorsunuz. Bu kadın yüzünden kendini bir kez öldürmeye kalkışmıştı. Bunu anımsayınca yaşlı kadının kaşları çatılmıştı. Evet, böyle bir kadının yapması gerekeni yaptı sonunda. Ölümün bile iğrencini, aşağılığını seçti. Sergey Ivanoviç içini çekerek, bunu yargılamak bize düşmez dedi. Ama bunun size çok zor geldiğini anlıyorum. Ah sormayın, köyde evimdeydim. Oğlum beni görmeye gelmişti. Bir mektup getirdiler. Yanıtını hemen haberciyle yolladı. Onun garda olduğunu bilmiyorduk. Akşam odama çıkar çıkmaz bizim Maria garda bir kadının kendini trenin altına attığını söyledi. Neden bilmem. Hemen durumu anladım. Onun öldüğünü anlayıverdim. Hemen ilk sözüm bu konudan oğluma söz edilmemesini istemek oldu. Ama o biliyormuş. Orada bulunan arabacısı her şeyi görmüş. Odasına koştuğumda durumu korkunçtu. Tek söz bile söylemeden gitti. Garda neler olduğunu bilmiyorum ama onu ölü gibi getirdiler eve. Tanıyamadım oğlumu. Prostration complete dedi doktor. Sonradan çılgın gibi oldu. Ah ne desem ki dedi kontes elini sallayarak. Ne korkunç andı. Yo ne derseniz boş, kötü bir kadındı o. O umutsuz tutku ne anlama geliyordu sanki. Bütün bunlar neyi kanıtlamak içindi? Neyi kanıtladı sanki? Kendisi mahvolduğu olduğu gibi iki namuslu adamı, kocasını ve zavallı oğlumu da mahvetti. Kocası ne yaptı diye sordu Sergey Ivanoviç. Küçük kızı yanına aldı çünkü Alexey ilk zamanlar her şeye razı olmuştu. Şimdi ise kızını bir yabancıya verdiğini üzülüyor ama sözünü geri alamıyor. Karenin cenaze törenine geldi. Alexey ile karşılaşmaması için gerekeni yaptık. Ne de olsa kocası için her şey daha kolay oldu. Bu ölüm onu özgür bıraktı. Oysa zavallı oğlum bu kadına vermişti kendini. Onun uğruna her şeyi, beni, mesleğini bıraktı. Ama yine de kadın ona acımadı. Onu mahvetmekten zevk aldı. Yo ne derseniz deyin. Ölümü bile iğrenç, dinsiz bir kadının ölümü gibi oldu. Tanrı beni bağışlasın ama oğlumu mahvettiğini gördükçe bu kadının anısından nefret etmeden alıkoyamıyorum kendimi. Şimdi oğlunuz nasıl? Tanrı bizi acıdı. Şu Sırbistan savaşı çıktı. Ben yaşlı bir kadınım. Hiçbir şeyden anlamam ama bu ona uzanmış Tanrı eli sanki. Annesi olarak benim için korkunç bir şey bu elbette. Özellikle Petersburg'da pek iyi karşılanmadığı söyleniyor. Ama ne yapayım? Onu kurtarabilecek tek şey bu. Arkadaşı Yashvin bütün varlığını yitirdikten sonra Sırbistan'a gitmeye karar vermişti. Alexey'i görmeye gelmişti. Onu kandırdı. Şimdi bununla oyalanıyor. Yalvarırım onunla konuşun. Onu eğlendirmeyi öyle isterdim ki. Çok üzgün. Üstüne üstlük dişleri ağrıyor. Sizi görünce çok sevinecektir. Rica ederim onunla konuşun. Şu tarafta dolaşıyor. Sergey Ivanoviç Vronski'yi görmeyi çok istedi ve trenin öteki yanına geçti. Vronski perona atılmış çuvalların akşam güneşinin ışığıyla uzayan gölgesinde sırtında uzun paltosu, şapkasını gözlerine kadar indirmiş, elleri ceplerinde her 20 adımda dönerek kafesteki bir kuş gibi yürüyordu. Sergey Ivanoviç yaklaşırken Vronski'nin kendisini gördüğü halde görmemiş gibi davrandığını sandı. Bunun Sergey Ivanoviç'e göre pek önemi yoktu. Vronski'de ilgisi her çeşit kişisel hesapların dışındaydı. Şu anda Vronski ona büyük bir görevi yerine getiren önemli biri gibi görünüyordu. Ve Koznişev'de görevinin onu yüreklendirmek, desteklemek olduğunu biliyordu. Vronski durdu, onu tanıdı. Ona doğru birkaç adım atarak elini kuvvetle sıktı. Belki benimle karşılaşmak istemezsiniz dedi Sergey Ivanoviç. Ama size yararlı olabilir miyim acaba? Karşılaştığıma sizin kadar sevineceğim başka kimse yok dedi Vronski. Özür dilerim, gerçekten hoş bir şey kalmadı yaşamda artık. Sergei Ivanoviç bakışlarını Vronski'nin kasılmış yüzüne dikerek, anlıyorum, bu yüzden de size yardım etmeyi önerdim dedi. Ristich ya da Milan için bir tanıtma mektubuna gereksinimiz yok mu? Vronski anlamakta güçlük çekiyormuş gibi. Yo, hayır diye yanıt verdi. Sizin için sakıncası yoksa birlikte yürüyelim. Vagonda insan boğuluyor. Bir mektup mu? Hayır, teşekkür ederim. Ölmek için ölü mektubuna gerek yok. En azından Türklere yazmazsanız dedi gülümseyerek. Oysa yüzünde ciddi ve üzgün bir anlam vardı. Yine de sizin için sizden haberdar olan çok gerekli bir şeydir bu. Biriyle ilişki kurmak daha kolay olurdu. Neyse, nasıl isterseniz. Kararınızı öğrenince çok sevindim. Gönüllüler konusunda öyle çok şey söylendi ki sizin gibi biri onları halkın gözünde yüceltecektir. İnsan olarak buna uygunum dedi Vronski. Çünkü yaşamın hiç anlamı yok bana göre. Fiziksel güce gelince düşman saflarına girecek, onları dağıtacak ya da ölecek kadar güçlüyüm. Bunu biliyorum. Bana artık ağır gelen, ne yapacağımı bilmediğim bir yaşamı, uğruna verebileceğim bir şey bulduğumu çok seviniyorum. Hiç olmazsa bir işe yarasın. Vronski istediği gibi konuşmasına izin vermeyen diş ağrısı yüzünden çenesini sabırsız sabırsız oynatıyordu. Çok duygulanan Sergei Ivanoviç, bütün bunların üstesinden geleceksiniz, size inanıyorum dedi. Kardeşlerini boyunduruktan kurtarmak, ölmeye ve yaşamaya değer bir amaçtır. Elini uzatarak ekledi, Tanrı size başarı ve iç huzuru versin. Vronski, Sergei Ivanoviç'in uzattığı eli hızla sıktı. Evet, asker olarak hala bir işe yarayabilirim ama insan olarak tükendim dedi ağır ağır. Ağrıyan dişi yüzünden ağzına dolan tükürük nedeniyle konuşamıyordu. Raylar üzerinde yavaş yavaş ilerlemekte olan bir kömür vagonunun tekerleklerine bakarak sustu. Birden içindeki başka bir ağrı ona o anda dişinin ağrısını unutturuverdi. Kömür vagonunu ve tekerlekleri görünce uğradığı felaketten biri, ilk kez karşılaştığı biriyle konuşmasının etkisiyle birden onu yeniden anımsadı ya da daha çok çılgın gibi gara koştuğu zaman ondan arta kalanları. Az önce terk ettiği yaşam dolu kanlı vücudu istasyon işçilerinin masasının üzerinde, yabancıların gözlerinin önünde ayıp kaçacak şekilde boylu boyunca uzatılmıştı. Dokunulmamış olan başı ağır örgüleriyle birlikte arkaya sarkmıştı. Şakaklarında bukleler yapan saçları güzel yüzünü çevreliyordu. Ağzı yarı açıktı. Anna'nın dudaklarında donup yüzünü çevreliyordu. Ağzı yarı açıktı. Ananın dudaklarında donup kalmış o acıklı, garip anlam, daha önce bir kavgaları sırasında o korkunç gözdağını savurdu. Vronski'nin pişman olacağını söylediği zamanki gibi iri açılmış gözlerine korkunç bir görünüm veriyordu. Vronski onu ilk karşılaştıkları zamanki gibi anımsamaya çalışıyordu. Yine bir garda olmuştu karşılaşmaları. Ama o zaman ne kadar gizemli, sevimli, sevgi dolu, mutluluk arayan ve veren biriydi. Son olarak gördüğü o acımasız, kinder halinden ne kadar uzaktı. Anılarında Anna ile geçirdiği en güzel anları bulmaya çalışıyordu yeniden. Ama bu anılar sonsuza dek zehirlenmişlerdi artık. Yalnızca gereksiz ama silinmeyen bir vicdan azabıyla bugün yerine getirilmiş olan o mağrur gözdağını anımsıyordu. Vronski artık diş ağrısı duymuyordu. Yüzü hıçkırıklarla kasılıyordu. Çuvalların önünden iki kez sessizce geçtiler. Vronski sonunda kendini toplayarak Sergei Ivanoviç'e sakin bir tavırla ''Dünkülerden sonra yeni haberler geldi mi?'' dedi. ''Evet, Türkler üçüncü kez yeniliyorlar ama kesin sonucu belirleyecek savaşın yarın çıkması bekleniyor.'' Sırbistan kralı ilan edilecek olan Milan ve bundan sonra çıkabilecek olaylar konusunda konuştuktan sonra ikinci çan çalınca birbirlerinden ayrılarak kendi kompartmanlarına çekildiler. Moskova'dan kesin olarak ne zaman ayrılabileceğini bilemeyen Sergei Ivanoviç, kardeşine garda kendisini beklemesi için telgraf çekmemişti. Katavasov'la Koznişev, garda kiraladıkları bir arabayla öğleye doğru tozdan kapkara olmuş bir halde Pokrovskoye'deki evin önündeki merdivende durdukları zaman Lenin evde değildi. Babası ve kız kardeşiyle balkonda oturan Kitty, kayınbiraderini tanıyarak karşılamaya koştu. Sergei Ivanoviç'e elini verip alnını uzatırken, ''Önceden haber vermediğinize üzüldüm.'' dedi. ''Çok rahat geldik ve sizi de rahatsız etmedik.'' diye yanıt verdi Sergei Ivanoviç. ''Üstüm başım toz içinde. Kimseye dokunmaya korkuyorum. Öyle çok işim vardı ki Moskova'dan ne zaman ayrılabileceğimi tam olarak kestiremedim.'' ''Sizde ne var ne yok?'' diye sordu gülümseyerek. ''Tatlı sığınağınızda, hareketten uzakta mutluluğun tadını çıkarıyorsunuz. Dostumuz Fyodor Vasilyevich de sonunda geldi işte.'' Katavasov her zamanki şakacı tavrıyla elini uzatırken, ama ben zenci değilim, yıkanınca beyaz bir adama benzeyeceğim dedi. Gülümseyerek kapkara olmuş yüzünde daha da beyaz görünen dişlerini gösteriyordu. Konstantin çok sevinecek, tarlaya gitmişti, birazdan döner. Demek hep yararlı olmaya çalışıyor diye bağırdı Katavasov. Bizler kentte Sırp Savaşı'ndan başka bir şeyle ilgilenmiyoruz. Dostumuz bu konuda ne düşünüyor? Elbette herkes gibi düşünmez o. Kitty Sergey Ivanoviç'e bakarak sıkkın bir tavırla, "Yo, herkes gibi düşünüyor," diye yanıt verdi. "Birini yollayıp onu çağırtayım. Bir konuğumuz var. Babam yurt dışından yeni döndü."
Ayrım sonu.